5. Bölüm Ketriona Delahunt. Yaşadığım dünyanın desteği gitmiş gibiydi. Hayat acı vermeye başlamıştı. Her şey gördüğümden ve hissettiğimden daha farklıydı. Artık nadiren mutlu olabiliyordum. Mutfak camının önüne oturup dışarıda yolda futbol maçı yapan kardeşlerimi ve arkadaşlarımı seyrediyor, Peter'ın ne kadar sık gol attığını görüyordum. Bazen bazıları gülümser, bana el sallarlardı. El sallamaya çalışırdım. Fakat kolumu kaldırdığımda yana doğru gider, pencerenin çerçevesine çarpardı. O zaman kendimi arkamdaki kanepeye fırlatır, yüzümü köşesine gizlerdim. Şimdi tam 10 yaşında yürüyemeyen, konuşamayan, kendi başına yemek yiyemeyen veya giyinemeyen bir çocuktum. Acizdim ama ne kadar aciz olduğumu şimdi anlamaya başlamıştım. Kendim hakkında hala hiçbir şey bilmiyordum. Diğerlerinden farklı olduğum gerçeği dışında hiçbir şey. Beni farklı yapan şeyin ne olduğunu ve nedenini anlayamıyordum. Bildiğim tek şey konuşamadığım, futbol oynayamadığım, ağaca çıkamadığım veya başkalarının yaptığı gibi kendi başıma bir şey bile yiyemediğimdi. Buna bir anlam veremiyordum. Bunun hakkında düşünemiyordum bile. Sadece hissediyordum. İçimde, derinlerde bir yerlerde hissediyordum. Sanki ince, keskin bir iğne, çocuk aklımın bütün hayallerini ve güzelliklerini oyuyor, parçalara ayırıyor, sakat olduğum gerçeğini örtemeyecek kadar çıplaklaştırıp güçsüz kılıyordu. O ana kadar kendim hakkında hiç düşünmemiştim. Doğru, bazen aklıma gelip giden ve rahatsız eden, başkaları gibi olmadığım fikri vardı. Fakat olayların güzelliği içinde koyu bir nokta gibiydi ve unuturdum. Kardeşlerimle oynamaya gider, kendimden habersiz olarak gördüğüm şeylerle eğlenirdim. Şimdi işler değişmişti. Şimdi her şeyi eğlence arayan ve merak içinde kıvranan küçük bir oğlan çocuğunun gözleriyle değil, bir sakatın, başındaki belayı yeni keşfeden bir sakatın gözleriyle görüyordum. Peter'ın ellerine baktım. Kahverengi, sabit, güçlü ve kare parmaklı ellerdi. Bir şeyleri sıkıca kavrayabilecek veya bir kestaneyi yukarıya fırlatabilecek eller. Sonra kendi ellerime baktım. Bükülmüş, yamuk parmaklı, eğri, garip ellerdi. Hiçbir zaman sabit durmayan, sürekli kıpırdayıp titreyen, insan elinden çok kıvrılmış iki yılana benzeyen eller. O ellerin görüntüsünden, aynada gördüğüm o sallanan kafadan ve bir kenarı sarkmış ağızdan nefret etmeye, böylece aynadan da nefret etmeye ve korkmaya başladım. Bana çok şey söylüyordu. Kendimi diğer insanların gördüğü gibi görmemi sağlıyordu. Ağzımı açtığımda nasıl yana kaydığını ve beni nasıl çirkin ve aptal bir hale getirdiğini, konuşmaya çalıştığımda ağzımdan çıkan her kelimeyle birlikte çeneme doğru akan tükürüğü, başımın sürekli titreyip iki yana sallandığını, gülümsemeye çalıştığımda yüzümün buruşup kırışarak çirkin bir maske haline geldiğini. Gördüğüm şeyden korkmuştum. Çünkü böyle göründüğümden hiç haberim yoktu. Daha önceden de aynaya bakmıştım ama neye baktığımı bilmediğim için belirgin bir şey görememiştim. Şimdi aynaya her baktığımda aynı acayip surat bana bakıyordu. Bir gün gözyaşları içinde yatağa tırmandım. Sol ayağımı kaldırdım ve duvarda asılı duran küçük aynayı vidasından çıkararak yere attım. Paramparça oldu. Gürültüyü duyan annem yukarı koştu ve bana ne olduğunu sordu. Perdeleri kapalı camdan süzülen ışık, yüzünden elmas parçacıkları gibi görünen paramparça aynayı işaret ettim sadece. Gülümsedi. "Bu 7 yıl uğursuzluk demektir." diyerek cam parçacıklarını toparladı. Birkaç hafta sonra annem bana yeni bir araba aldı. Bu sefer kabartılmış yastığı ve plastik tekerlekleriyle doğru dürüst bir araba. Mutlu bir şekilde artık dışarıya çıkabilirsin dedi. Hiçbir şey söylemedim. Ertesi gün yeni bineğimle hava atmak isteyen kardeşlerim beni bir kere daha dışarıya çıkardılar. Bütün eski arkadaşlar etrafımda toplanıp yeni arabamı sürmek için sıraya girdiler. İçlerinden birisi siyah parlak deri kolunu eline sürerek ona Mike de dedi. Hayır dedi Peter burnu havada. Ona Sylvester diyeceğiz. O gün futbol oynamalarını seyretmem için beni de götürdüler. tıpkı eski günlerdeki gibiydi. Bütün tayfa etrafımda şakalaşıp akşam oynanacak oyunu düşünüyordu. Fakat ben aynı şeyleri hissetmiyordum. Benden veya hayattan bir şeyler eksilmişti. Hangisi olduğunu bilmiyordum. Onlarla eskisi gibi gülemiyordum. Bana dair bir acayiplik hissedip hissetmediklerini görmek için sürekli yüzlerine bakıp bakışlarını takip ediyordum. Yabancı biri yanımdan geçtiğinde yüzümü saklıyor, fakat önce yüzüme sonra ellerime bakıp beraber yürüdükleri kişiye dönüp kafalarını sallayarak gözden kaybolana kadar dönüp bakmaları gözümden kaçmıyordu. Sokaktaki insanların bakışları beni delip geçiyordu. Kardeşlerim fark ettiğimi düşünmüyorlarsa da ben fark ediyordum. Eski arabam kırıldıktan sonra geçen birkaç hafta içinde nasıl vücudumun farklı olduğunu öğrendiysem kafaca da değişmiştim. Daha duyarlı olmuştum. Evimin dışında rastladığım insanlara karşı daha da hassaslaşmıştım. Etrafımda oynayan kardeşlerime ve arkadaşlarıma artık sadece bakıyor, homurtu dilimi kullanmıyordum. Oyunlarından hiç zevk almıyordum. Artık oyuna katılan biri değil, sadece bir seyirciydim. O günden sonra yılda bir veya iki kere dışında dışarıya hiç çıkmadım. Çıktığımda da beni etrafta evlerin veya insanların olmadığı yerlere götürmelerine izin veriyordum. Kardeşlerim neden bu kadar eve kapandığımı anlamadılar. Onlarla beraber çıkmam ve eskisi gibi eğlenmem için defalarca yalvardılar. Fakat ben yalnızca başımı salladım ve gülümsedim. O zaman da kafalarını kaşıdılar, omuz silktiler ve kendi başlarına çıktılar. Annem bendeki değişikliği fark etti ve bunun nedenini bildiğine inanıyordum ama hiçbir şey söylemedi. Beni evdeki herkesten çok daha iyi anlıyordu. Onu kandıramazdım çünkü mutlu veya mutsuz olduğumu her zaman garip bir biçimde anlardı. Sanki hissettiklerimin yarısını hissedebiliyormuş gibi. Artık sürekli üzgün, sessiz ve içime kapanık olduğumu görüyordu. Eskiden yaptığım gibi evin içinde sürünerek gezmiyor, büyük koltukta oturarak ateşe veya duvara bakıyordum. Yalnız olduğumu ve bu yalnızlığa terk edilmemin vereceği zararı bildiği için beni oyalamaya çalışıyordu. Böylece sol ayağımdaki kurşun kalemle gazetelerden ucuz kağıtlara hikayeler yazdırmak gibi hobiler icat etti. Doğru yazıp yazmadığımı kontrol etmek için bir de o okurdu. Yazım korkunç olurdu. Sayfanın aşağısına doğru inen kocaman, eğri büyük harfler, aralarında hiçbir nokta, tire veya virgül olmayan veya herhangi bir yerde soru veya ünlem işareti bulunmayan harfler. Günlerimin daha güzel geçmesini sağlamasına rağmen yüreğimde köklenen o korkunç, tatminsiz duyguyu alıp götüremiyordu. Yazmak, daha doğrusu kopya etmek iyi bir şeydi. En azından okumamı sağlıyordu. Fakat yeterli değildi. İçimdeki sinirimin enerjisini, gerginliğim ve duygusal gerilimin bir kısmını boşaltacak bir şeyler istiyordum. Çok geçmeden başka insanların yazdıklarını kopya etmekten sıkıldım ve kendimi ifade etmek için başka bir yol aradım. Kendimi fazlasıyla dolu hissediyordum. Şimdi 10 yaşındaydım ve gittikçe daha fazla içime kapanıyordum. Annem denemesine rağmen hiçbir şey beni heyecanlandıramıyor, bir zamanları mutlu çocuğunu hiçbir şey geri getiremiyordu. O artık yoktu. Onun yerine sinirleri kırık cam kadar keskin, telgraf telleri kadar gergin, asabi, sessiz ve kocaman gözlü bir yaratık almıştı. Derken bir Noel'de çocuklardan biri, galiba Pedi'ydi, Noel Baba'dan bir kutu boya almıştı. Aynı yıl ben de bir kutu oyuncak asker almıştım ama Pedi'nin harika renkli boyalarını ve uzun ince kabarık tüylü fırçasını gördüğüm anda onlara aşık olmuştum. Onlara sahip olmak gerektiğini hissetmiştim. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı ve beyaz renklerdeki sert boya parçalarına hayran kalmıştım. Aynı gün oturdum ve Pedi'nin eski bir ayakkabı kutusundan yırttığı beyaz kartonun üzerine boyaları kullanarak bir şeyler yaratmaya çalıştığını izledim. Karma karışık bir şeyler yaptı. Garip bir şekilde incindim ve biraz da kıskandım. Fırçasını atarak "Üf, bu şeyleri kullanamıyorum. Bunlar kızlar için yapılmış." diye homurdandı. Önüme çıkan fırsatı gördüm. Ayağımla kurşun askerlerimi ona doğru ittim ve onlarla boyaları değiş tokuş edip etmeyeceğini sordum. Bu, hanım evladı oyuncağından kurtulduğuna sevinen Pedi, "Oldu Bill," diye bağırdı. "Ama onları nasıl kullanacaksın?" Bunu ben de bilmiyordum. Sol ayağımı kaldırdım ve gülümsedim. Yani geçene kadar onları bir kenara kaldırdım. Sonra sakin bir öğleden sonra mutfakta annemle benden başka kimse yokken dolaba gittim, ayağımla kapısını açtım ve siyah boya kutusunu çıkartarak önümü açtım. Annem arkamı duvara vererek çömeldiğim yere doğru geldi ve ''Ne yapmayı planlıyorsun? Herhalde resim değil.'' dedi. Ciddi bir şekilde onayladım. Ayak parmaklarımla fırçayı aldım, ağzımda ıslattım ve kare biçimindeki boyalardan birine sürdüm. En çok sevdiğim açık mavi boyaya. Daha sonra fırçayı diğer ayağıma sürdüm. Geri çektiğimde üzerinde mavi bir nokta vardı. Yüzüm heyecandan kızarmış bir halde oldu dedim. Sana su getireyim dedi annem ve kilere gidip bir kap su getirerek önüme koydu. Kağıdım yoktu. Annem Peter'ın defterlerinden birinden bir sayfa yırttı. Fırçayı suya daldırdım ve canlı kırmızı boyaya sürdüm. Sonra annemin dikkatli bakışları altında ayağımı sabitleştirerek önümdeki kağıda bir haç işareti çizdim. Zafer dolu ifade neredeyse aynı noktada annemle yere oturduğumuzu, sol ayağımla ilk defa bir şeyler çizdiğimde nasıl titrediğimi ve terlediğimi hatırladım. Annem o zaman da yanımdaydı, şimdi de beni desteklemek için yanımda duruyordu. Bu sefer herhangi bir terleme veya titreme olmadı. Çok sakince yaptım. Şu anda tuttuğum şey bir fırçaydı. Kırık bir tebeşir parçası değil. Fakat aynı anlama geliyordu. Dış dünyayla iletişim kurmak ve sol ayağımla konuşabilmek için yeni bir yol keşfetmiştim. Zaman geçtikçe kendimi küçük boya kutuma daha çok adamıştım. Bir sürü delice şeyler yapmıştım. Peter'ın kesinlikle karşı çıktığı yüzünün resminden komşumuzun kedisi bitirmeden önce çöplükte duran bir avuç ölü balığa kadar. Bir süre sonra annem bana daha çok boya, fırça, bir iki çizim kitabı ve kalem almayı başardı. Tabii ki bu benim ifade ufkumu genişletti ve bana daha geniş konu seçme şansı sundu. İlk birkaç haftanın şaşkınlığından ve beceriksizliğinden sıyrıldıktan sonra yeni hobimle ciddi bir şekilde uğraşmaya başladım. Her gün üst kattaki arka yatak odasında kendi başıma resim yaptım. Değişiyordum. O zaman bunun farkında değildim ama beni mutsuz eden bazı şeyleri unutmak ve tekrar mutlu olmak için yeni bir yol bulmuştum. Her şeyden önemlisi kendimi unutmayı öğrendim. Artık kardeşlerimle dışarı çıkmaya özenmiyordum. Çünkü beni meşgul edecek, gelen yeni günü dört gözle bekletecek bir şeyler vardı. Saatlerce ayak parmaklarımla, fırçayla sağ bacağım sol bacağımın altına kıvrılmış, kollarım iki yanımda dik, ellerim sıkıca kapalı şekilde yerde oturuyordum. Bütün boyalarım ve fırçalarım etrafımdaydı. Annemden veya babamdan, boyayacağım kağıdı sabit durması için yere çivilemelerini istiyordum. Kafamın neredeyse bacaklarımın arkasında olduğu ve sırtımın bir tirbüşon kadar eğri durduğu çok garip bir pozisyonda oturuyordum. Ahşap zemini sehpam yaparak en güzel resimlerimi bu şekilde çizmiştim. Yavaş yavaş girdiğimi atlatıyordum. Daha önce hiç tatmadığım ve beni kendimden daha yukarıya çekiyor gibi saf bir neşeyle doluyordum resim yaptığımda. Sadece resim yapmadığım anlarda bunalıma girip evdekilerle kavga ediyordum. Annem ilk başta beni resim yapmaya iterken doğru şeyi yaptığını düşünüyor, mutsuz olmak için daha az zamanım olacağına inanıyordu. Fakat kendi başıma çok fazla zaman geçirdiğim için bir süre sonra endişelenmeye başladı. Üst kattaki yatak odasında kendim de dahil olmak üzere her şeyden soyutlanarak resim yapıyordum. Sık sık üst kata çıkar, parmaklarının ucuna basarak odaya girip bir şey isteyip istemediğime bakardı. Karşılaştığı şey parmaklarının arasındaki fırçayla resmin üzerine eğilmiş bir çocuk olurdu. Bazen gözlerimin üzerine dökülen saçlarımı geriye atmak ve alnımdaki teri silmek için gelirdi. Çünkü sol ayağımı artık Pet veya Peter'ın ellerini kullandığı kadar rahat kullanabilmeme rağmen bütün gün bir resmin üzerine eğilip yerde oturmak, vücudumun geri kalan bölümünde büyük bir gerginlik yaratıyordu. Fakat annem iyi olup olmadığına bakmak için yukarıya geldiğinde ters bir şekilde başımı sallayıp homurdanıyordum. Derken ben 11 yaşımdayken bir gün annem hastalandı ve Rotunda Hastanesi'ne yatırıldı. Birkaç hafta sonra da 22. çocuğu olan sonuncuyu bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Kardeşimin doğumundan sonra rahatsızlandı ve durumu hızla kötüleşti. Evde korkunç bir durumdaydık. Annem olmadan ev ölü gibiydi. Bu saatin içini çıkartıp akreple yelkovanı hareketsiz ve güçsüz bırakmaya benziyordu. Şimdi resim bile yapmıyordum. Hiçbir şeye ilgi duymuyordum. Çünkü annemin öleceğini düşünüyordum. Soğuk bir Aralık gecesi kanepenin üzerinde kıvrılmış otururken ön kapı çalındı. Ateşin önünde oturup elindeki gazeteyi endişesinden dolayı okuyamayan babam önce kapının çalındığını duymadı. Fakat tekrar çalındığında kalktı ve açmak için hole gitti. Kapıdan sesler geliyordu. Fakat annem için duyduğum endişe ve üzüntü nedeniyle dinlemedim bile. Kapı açılıp babamla yanındaki kişi mutfağa girdiğinde ben de kafamı kanepenin duvara en yakın köşesine gömmek için arkamı dönmüştüm. "Bu Kristi," dedi babam. "Uyuyor mu?" diye soran bir bayan sesi duydum. Şaşırmış bir halde gözlerimi kırparak misafirimize baktım. Lamba henüz yakılmamıştı ve oda biraz karanlıktı. Fakat sokak lambasının ışığının yardımıyla misafirimizin 18 yaşlarında genç bir kız olduğunu gördüm. İnce, uzun ve sevimliydi. Hayatımda gördüğüm en güzel kızdı. "Çok güzel," bir gülümsemeyle "merhaba," dedi. "Benim adım Bayan Delohant. Annem bana senden söz etmişti." Bir şeyler söylemeye çalıştım. Fakat konuşmayı denediğim zamanlarda ağzımdan çıkan aynı garip homurtuyu çıkarabildim yalnızca. Kız sadece gülümsedi ve kanepenin kenarına oturdu. "Sana uğramayı ve seninle tanışmayı planlamıştım. Rahatsız olmadın, değil mi?" dedi. Başımı çılgınca salladım. Sonra bana benden nasıl haberdar olduğunu anlattı. Rotunda hastanesinde yardım dağıtan bir memurun yanında çalıştığını, annemle tanıştığını, benden ve sol ayağımla nasıl resim yaptığımı konuştuklarını ve benimle tanışmak istediğini öğrendim. Gelmek için başka bir nedeni daha vardı. Annem evde onsuz neler yaptığımız konusunda çok endişeleniyormuş. Böylece bu kız da gelip benim anneme küçük bir not yazmamı sağlamaya karar vermiş. "Benim için bunu yapabilir misin?" diye sordu. Reddedemedim. Babam beni masanın üzerine çıkardı, kalemi ayak parmaklarımın arasında tutarak eski bir zarfın arkasına şöyle yazdım. "Sevgili anne, hiç endişelenme. Herkes iyi. Sevgilerle, çabuk iyileş, Kristi." Notun sonuna öpücük koymayı istemedim ama o bana bunun çok daha güzel duracağını söyledi. Böylece isteksizce zarfın köşesine büyük bir öpücük karaladım ve zarfı ona verdim. Tekrar gelmeye söz vererek gitti. O gece yatağa başım dönerek girdim. Bir dahaki gelişinde çok şaşırdım. Çünkü bana getirdiği bir sürü boya, fırça ve resim defterinin yanı sıra annemin iyileştiğini ve kısa bir süre içinde evde olacağını söyledi. Catriona Delohant, onun gibi birine en çok ihtiyacım olduğu anda hayatıma girdi. Benim hayat yolumun dışında olan, çevremdeki düşünce ve faaliyet seviyesini aşmaya çalışmam gerektiğini bana gösteren ve kendi içimde daha iyi bir denge kurmama yardımcı olan birisi. Önümdeki yıllarda ve mücadelelerde annemin dışında benim için en büyük ilham kaynağı olacaktı. Fakat bütün bunları 11 yaşındayken bilmiyordum. Bildiğim tek şey hayalimdeki kızla tanıştığımdı.